Markos 4. bölüm ilk 9 ayet. Şimdi bu ilk 9 ayette paylaştığım kısmın kısa bir özetini size vermek istiyorum. Az önce ifade ettiğim gibi tohum Tanrı'nın değişmeyen ama değiştiren sözünü bize açıklıyor. Sadece değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda da ne yapıyor? Hiç ayrım yapmadan doğaüstü bir şekilde, olağanüstü bir şekilde kullanıyor. Bunun en güzel örneği Pavlos demiştik değil mi? Birçoklarından örnek verdik ama Pavlos'tan örnek vermiştik. Pavlos bir Mesih karşıtıydı, düşmanıydı ama olağanüstü değişim sonucunda Tanrı onu olağanüstü bir şekilde ne yaptı? Kullandı ve bir numaralı Mesih yanlısı yaptı onu. Doğru mu değerli kardeşler? Şimdi normalde demiştim ki hatırlarsanız bir tohuma baktığımız zaman kupkuru bir tanecik. Hiçbir şeye benzetilmiyor. Belki yerde bile görsek bir anlam ifade etmez. Ama o tanecik toprakla bütünleştiği zaman, toprakla özdeş olduğu zaman içinde barındırmış olduğu gücü doğaüstü bir şekilde ne yapıyor? Açığa çıkarıyor. O küçücük tohum filizlenmeye başlıyor ve filizlenip ne yapıyor? Meyve vermeye, ürün vermeye başlıyor. O küçücük tanecik. Aynı şekilde tohum nasıl ki içinde bu kadar gücü barındırıyorsa ve toprağa düştüğünde bu olağanüstü güç ortaya çıkıyorsa, aynı biçimde Allah'ın sözü yüreklere düştüğü zaman, yürekle bütünleştiğinde, yürekle özdeş olduğu zaman ne yapıyor? Olağanüstü gücü ortaya çıkıyor ve Recep gibi adamı muazzam bir şekilde değiştiriyor. Değişmesini sağlıyor. Ve ne yapıyor? Bugüne kadar 37 yıldır aşağı yukarı kullanıyor. Hamdolsun bıkmadan. Ben Rabbi üssem bile o hala işini benimle bitirmedi. Yola devam ediyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Başladığı işi tamamlayacak olan, sonuçlayacak olan bir Rabbimiz var. Değerli kardeşler. Onun için Rabbin sözü konusunda Yeremia peygamber 15. bölümde Yeremia 15-16'da şöyle diyordu değerli kardeşler. Evet sözlerini buldum ve onları yedim. Ne demiştim? Yuttum demiyor. Yedim diyor yani çiğnedim, özümledim, içime sindirdim. Ondan sonra ne diyor? İşte o sindirilen söz bana teselli ve sevinç oldu. Sevinç nereden geliyor? Rabbin değişmeyen ama değiştiren sözünden. Oradan buradan gelen sevinç gelip geçici. Ama Rabbin sözünde var olan sevinç dimdik duran günümüze kadar 2000 yıl geçmiş olmasına karşın onun gerisine de gitsek aynı şekilde o dönemde değiştiren Allah'ın sözü peygamberler aracılığıyla iletilen Tanrı sözü bugün günümüzde de aynı güçte etkinlikte iş görüyor ve gücünü hayatımızın her alanında sergiliyor değerli kardeşler. Bunu bu şekilde söyledik tohum hakkında ve ikinci hakkında konuşurken değerli kardeşler ne dedik? İkinci aslında Rabbimizin kendisini simgeliyor. Ama aynı zamanda da bizim durumumuzu da açıklıyor dedim. Doğru mu? Bunu da ayrıyetten yana koymuştum. Neden değerli kardeşler? Bizler de aynı şekilde Rabbin sözünü ekenler durumdayız. Bizler de başka başka canlıların kurtuluşunu eğer istiyorsak, onların da gerçekten sonsuz yaşamın sahibi olmasını arzuluyorsak, o zaman söz bizim aracılığımızla yüreklere ekilmesi gerekiyor. Evet, Rab baş ekici. Ama bizler Mitarbeiter, yani iş ortakları. Öyle okuduk değil mi? Korintoslar mektubunda öyle okuduk. Ama buna rağmen, ama öyle ama böyle, bir şekilde bizler aracılığıyla ekilen sözü büyüten kim? Rabbin kendisi. O zaman biz bir kimseyi Rab'be getirebilir miyiz? Hayır. Ama bizim görevimiz ne? Sözü ekmektir. Ekincinin görevi sözü ekmektir. Pavlos, Korintoslara yazdığı mektupta bakınız, 1. Korintoslar 3. bölüm 6. ayette ben ektim diyor. Apollos suladı. Bakın, Pavlos da Petrus da büyüttü. Barbara kafa sallıyor. Hayır diyor. Evet. Doğru. Petrus mu büyüttü? Paulus mu büyüttü? Hayır. Bakın ne diyor. Ama Tanrı büyüttü. Büyüten kim? Rabbin kendisi değerli, değerli kardeşler. Değişik yollarla ekilen söz, evet ekilebilir ama o kişinin yeniden doğuşunu sağlayan ve o kişinin gelişip büyümesine öncülük eden, Tanrı çocuğu olmasına aracı olan Tanrımızın kendisi. Rabbimizin kendisi sadece ve sadece. Şimdi o zaman bu önemli gerçek karşısında sözü başkalarına götürmekle, yani sözü ekmekle sorumlu bireyleriz. Her birimiz. Bu misyonerlerin görevi değil sadece. Her ne kadar misyon sözü yanlış anlaşılıyor olsa da. Aslında sorumlu olan kişiler sadece onlar değil. Rabbin sözünü taşıyan herkes. Bakın Ayşe'nin elinde var kutsal söz, o da bununla sorumlu. Senin elinde var Ali, sen de sorumlusun. Hatice senin elinde var, evet sen de sorumlusun. İsmet sen de sorumlusun. Enver, Cemil birader sen de sorumlusun. Rabbin sözünü ekmekle sorumluyuz her birimiz sevgili kardeşler. Onun için Tanrı sözü 1. Tarihler 16. bölümde, Tarihler 1. Tarihler kitabı 16. bölümde 24. ayet. 16-24. 1. Tarihler 16-24. Onun izzetini milletler arasında, dikkat edin, ve harikalarını, şaşılacak işlerini bütün kavimler arasında. Bakın ayrım yok. Millet ayrımı yok. Ulus ayrımı yok. Renk, cins ayrımı yok. Bütün halklar arasında, bütün uluslar arasında, Süryani kardeşlerin de olsa, Türkler de olsa, Kürtler de olsa, yani nasıl söyleyeyim, Almanlar da olsa, Amerikalılar da olsa hiç fark etmez. Tüm uluslar arasında, kavimler arasında ilan edin diyor. Bakın demiyor, ilan etseniz fena olmaz. İlan etseniz de olur. Yani açıklasanız, beyan etseniz de olur. Etmeseniz de olur. Öyle bir şey yok. İlan edin diyor. Bu bir buyruk mu? Buyruk. Buyruk karşısında bunu ciddiye almamız lazım. O zaman bizler hiç mırmır yapmadan, mıymıy yapmadan, hani bazen bir sürü nedenler sıralıyoruz. İşte ben uygun değildim, müsait değildim, şöyle vardı, bu vardı, şu vardı. Oo. Evet. E kardeşim, yeri geliyor, bazı şeylere öyle bir zaman ayırıyoruz ki, ben de dahil, şaşırıp kalıyorum bazen. Zaman nasıl, e-maillerin üzerine oturuyorum bazen, 3-5 tane e-mail yazacağım, bir bakıyorum 2,5 saat geçmiş. Abartıyorsan, hiçbir şey söylemiyorum size. Hiç nokta kadar abartmıyorum. Ya e-maillere 2,5 saat ayırıyorsun. Yarım saat. Yarım saat. Git. İlişki içerisinde olduğun birine Rabbin sevgisini açıkla. Kurtuluş haberini açıkla. Al kutsal kitabını, çık sokağa vaaz et demiyorum size. Ama fırsatları değerlendirin. En azından. Değerli kardeşler, ilan edin. İlan etmek, tanrısal gerçekleri açıkça söylemek her birimizin sorumluluğu olmalı eğer başkalarının kurtuluşunu istiyorsak. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Demek ki tohum eken çiftçi tohumu nasıl ekiyorsa Recep de tohumu ekmekle sorumlu. Her birimiz tohumu ekmekle sorumluyuz. Demek ki bize düşen görev tohumu ekmektir. Herkesin bu sözü kabul etmesi mümkün olmasa da biz biliyoruz ki bu hayatta bunu bazen yapıyoruz, ayrım yapıyoruz. Ya bu kabul edebilir ama bu mümkün değil. Hayır, mümkün olmasa da sen sözü ekeceksin. Bu senin sorumluluğun değil. Kabul edilse de edilmese de biz sözü ekmekle sorumlu kişileriz değerli kardeşler. Ve üçüncü simge neydi? Toprak. Toprak simgesi. İlk toprak türü neydi? Okuduk. Markos 4. İlk 9 ayet. İlk toprak türü neydi? Sert yüzeyli toprak türü. Sert yüzeyli toprak türü. Yani sert yüzeyli yüreğin durumunu bize açıklıyordu değerli kardeşler. 15. ayette şöyle okuduk. 15. ayet. Markos 4 ayet 15. Yol kenarındakiler bunlar sözü duyar duymaz şeytan gelip kendilerine ekilen sözü alıp götürür diyor. 15. ayet. Yol kenarı biliyorsunuz ne demiştim? Sert bir yüzey. Ve yüzey çok sert olduğu için yüzeye düşen tohum toprakla bütünleşmesi mümkün değil. Toprakla bütünleşmediği için derinlere inip kök salması olanaksız. Değerli kardeşler, yüzey sert olduğu için, derinlere inemediği için. Şimdi dedim ki bu tür toprak türü bana çayırlarda, bayırlarda oluşan patikaları anımsatıyor dedim. Patikalara baktığınız zaman yürüdükleri için sürekli yanları çim, ot ama ortası ot yok. Yürüne yürüne yürüne yürüne sert olmuş. Yağmur bile yağdığında o sert yüzey üzerinden su akıp gidiyor. Ama otlar da içine emiyor. Neden? Çünkü yumuşak. O işte sert yüzeye düşen tohum derine inip sürgün, filiz vermediği için ne yapıyor? Burada kuşlar geliyor ki kötülüğün simgesi olan kuşlar geliyor. Değil mi? Öyle okuduk 4. ayette. Kuşlar geliyor, o toprakla bütünleşmeyen, özdeş olmayan tohumu alıyor, kapıp gidiyor. Yürekle bütünleşmediği için, özdeş olmadığı için sevgili kardeşler. Şimdi bu tür kişileri nasıl açıkladık? Hatırlıyor musunuz? Nasıl açıkladık bu tür kişileri? Genelde bu tür kişiler kiliseye düzenli bir şekilde giden ama yeniden doğuşu olmayan insanlar. Değerli kardeşler, yeniden doğuşu yok. Yani Rab ile birlikte yürümeye karar vermemiş insanlar. Tanrı sözünü defalarca duyuyorlar ama iman ile birleşmediği için, iman ile, yani şöyle söyledim, kafadan yüreğe inmediği için, yürekle bütünleşmediği için değerli kardeşler, hiçbir yararı olmuyor. Bu gibi kişiler için Mesih'te olmak nedir? Sanki bir felsefenin arkasından gitmek gibi ya da bir derneğe üye olmak gibi bir şey. Gidiyorsun, aidat veriyorsun, iş bitiyor. Gidiyor kiliseye, atıyor kutuya ne atıyorsa, çekip gidiyor. O kadar. Yani kafada bilgi var. Bu kesin. Belki senden daha da güzel bilgi var. Anlatabiliyor muyum? Ama o bilgi yüreğe inmemiş, yürekle bütünleşmemiş, yürekle özdeş olmamış değerli kardeşler. Ve böyle nasırlaşmış, sertleşmiş yüreklerde söz oturup tekrar ürün getirebilmesi için ne yapmak gerekiyor? Tıpkı çiftçinin yaptığı gibi toprağı kabartmak gerekiyor. Hani bel diyoruz, bel. Bir kürek gibi bir şey var böyle, bel diyoruz ona. Üstü biraz basmak için bir yer var bu kadar. Üzerine basıyorsun, toprağa gömülüyor, kaldırıyorsun. Basıyorsun, toprağa gömülüyor, kaldırıyorsun. Ne yapıyorsun? O sert yüzeyi alt üst yapıyorsun, toprağın havalanmasını sağlıyorsun. Yani ruhsal kapsamda Rabbin önüne gelip tövbe ediyorsun. Tövbe ederek sert yüzeyin alt üst olmasını sağlıyorsun. Ve Rab ne yapıyor? Sözünün yüreklerde derinlere doğru inmesine destek veriyor, katkı sağlıyor ruhu aracılığıyla değerli kardeşler. O da onun için bizler de kesinlikle evet tövbe ederek her an, aslında her günümüz bir tövbe hayatı. Her gün tövbe ediyoruz. Doğru mu? Çünkü dünyada yaşıyoruz. Rab, hiçbirimizin yüreğinde, yüreğimizin nasırlaşmasına izin vermesin. Biz izin vermeyelim. Tövbe edelim, Rabbin yüreklerimizin yumuşatmasına izin verelim. İkinci toprak türü. Burada noktalamıştım. Şimdi ikinci toprak türüyle devam edeceğim. At gibi koşuyorum belki. Tamam mı? Hiç olmasa gidebildiğim kadar gideyim. Takip etmek zor oluyor mu sizler için? Gayet iyi. Çok güzel. İkinci toprak türü. Hemen 16 ve 17. ayetlere bakıyoruz. İkinci toprak türü. Ne diyor? İsmet, bir zahmet okur musun?
Kayalık yerlere ekilenler ise işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salmadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler.
Ha, bakın şimdi ilk toprak türü neydi? Sert yüzeyli toprak türü. Peki bu sert yüzeyli toprak türünde insanın yüreğinden Tanrı sözünü kapıp giden neydi? İblis. Değil mi? Kuşlar kötülüğün simgesi iblisti. Ama biz bu ikinci toprak türünde farklı bir şey görüyoruz. Burada değerli kardeşler, ince yüzeyli kayalık toprak türünde düşman insanın kendisi. Düşman insanın kendisi. Tohum böyle bir zemin üzerine düştüğünde ne okuduk? 16. ayete bakıyoruz. Ne okuduk? Böyle bir yüzeye düşüyor. Kayalık. Yani ince yüzey toprak var. Altı taşlık, küçük küçük taşlıklar var altında. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir toprak türü. Ne diyor 16. ayette? İşitirler, bakın işitirler, söze sevinçle sarılanlardır diyor. Demek ki değerli kardeşler, filizlenmeler oluyor. O ince yüzeyli toprak türü olduğu için, az miktarda toprak olduğu için orada bir filizlenme mümkün hale geliyor. Ama alt yüzey, dikkat edin, o ince yüzeyin altı küçük küçük taşlardan oluştuğundan dolayı, yani şöyle diyelim ruhsal kapsamda, içinden atamadığı, içinden çıkarıp atamadığı kin, öfke, bunun sonucu ne? Acılık var değil mi? Kin, öfkenin sonucu acılık. Ya da ne bileyim, çekememezlik, ya da gurur, ya da dik başlılık, ya da ne bileyim, başka bir şey söyleyebiliriz, kendi rahatını arama arzusu. Bu küçük taşları, o ince yüzeyli toprağın altındaki o küçük taşları, bunlara, her bir taşı bunlar diyebiliriz. Başka şeyler de ilave edebiliriz. Gurur ve kıskançlığın ötesinde. Birçok şeyi koymamız mümkün değerli kardeşler. Şimdi bu küçük taşlıklar, bu küçük olgular ne yapıyor? Kişinin kök salmasına, yani derinlere inmesine engel oluyor. Neden? Altı çünkü küçük taşlar. Bu tür duygularla savaş halinde adam. O savaş halindeyken kökün derinlere inebilmesi mümkün değil sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Ben bizim bir kardeş bahçesinden örnek vermişti. O örnek şu anda aklıma geldi. Kenarda bahçenin dibinde çam ağaçları var. Küçük çam ağaçları. Bu Almanya'da küçük çam ağaçları duvar kenarına böyle dikilmiş vaziyette sevgili kardeşler. Ve harika bir şekilde büyüyor. Ama bir kısmı harika büyüyor ama öbür kısımları sürekli aynı boyda. Bodur ya da bir süre sonra kuruyor. Tekrar dikiyor, tekrar belirli bir şeye geliyorlar, sonra tekrar kuruyorlar. Ve bunun nedenini araştırmak için sormadığı yer kalmıyor uzmanlara, bahçıvanlara. Ve toprağı kazmak zorunda kalıyor. Toprağı kazdığında birileri yaklaşık 50 santim toprağın altında bir teneke ya da iki teneke, üç teneke beton dökmüşler. Altta beton. Üstü toprak, altı beton. Şimdi ağaç geliyor, betona dayandı mı gidemiyor. Topraktan ürün alamıyor. Alamayınca ne oluyor? Kuruyup gidiyor. Doğru mu? Aynı şekilde bu alt yüzey, ince yüzeyin altındaki bu taşlar da her biri saydığım şeyler olabilir. Kin olabilir, acılık olabilir, öfke olabilir ya da ne bileyim çekememezlik olabilir ya da gurur olabilir. Birçok şeyi ilave etmek mümkün değerli kardeşler. Şimdi bu tür kişilere biz baktığımız zaman vaaz verilirken, bu benim kendi deneyimim, kimse lütfen yanlış anlamasın. Çok çabuk duygulanırlar, gözyaşı dökerler. Her gözyaşı dökenin böyle olduğunu söylemiyorum ama deneyim olaraktan söylüyorum. Gözyaşı dökerler. Ben bu tür kişileri burada benzetme olaraktan sütün kabarmasına benzetiyorum değerli kardeşler. Hatırlarsanız birkaç kez burada örnek vermiştim değişik konuları paylaşırken. Hani biz Türkiye'de biliyorsun yoğurt yapan insanlarız. Burada Hatice yapar bol bol yoğurt biliyorum. Ama Türkiye'de de ne yapıyoruz? Sütü ısıtıyoruz. Süt ne yapıyor? Kabarıyor. Kabarıyor, kabarıyor, kabarıyor. Ama yaptığımız zaman süt aşağıda, köpük yukarıda. Yani duygular yukarıda. Haleluya, hamdolsun, harikasın. Acayip bir duygu. Yukarıda üflüyorsun. Sütün aşağıda olduğu gibi o da aşağılarda. Yani baskı ve sıkıntıya dayanamayan bir yapı. Baskıya, sıkıntıya dayanamayan bir yapı. Şimdi yüzeysel bir şekilde yaklaşan bu türden insanlar, bu türden kişiler işine geleni duyup işine gelmeyeni dışarıda bırakan kişiler. Bunu da bu safhaya koymamız mümkün olabilir. Sıkıntı ve zorluklar geldiğinde kabul etmeleri zorlanıyor. Yani sıkıntılar karşısında dik durması gerekirken kabul etmekte zorlanıyor. Ama bak Ayşe ne dedi? Rab'den kabul ediyoruz. Şimdi bu imanın bir göstergesi bana göre. Ama gerçek anlamda bu tür insanlar, yani yüreğin içinde o küçük taşlıkların olduğu, ince yüzey toprağın altında olan küçük taşları olan insanlar ne yapıyor? Farklı bir tutum sergiliyorlar değerli kardeşler. Ve ben bu tür insanları, yani 35 yılı aşkın süredir defalarca gördüm, tanık oldum değerli kardeşler. Bu insanların toplantıları nasıl terk ettiğine gözlerime tanık oldum. Ta Türkiye'de yaşadığım dönemlerde. Adam inanamazsınız, iştahla geliyor kiliseye. İştahla. Türkiye'de çok yaşadım bunu. 80'li yıllarda. İştahla kiliseye geliyor. Bir süre sonra hiç beklenmedik bir problemle karşılaşıyor. Bir parasal problem ya da sağlık sorunu. Başka bir sorun da diyebiliriz. Bir takım sorunlarla karşılaşıyor ve o sorunlar karşısında, karşılaştığı o sorunlar karşısında Tanrım diyor. Neden sen buna izin veriyorsun? Bana neden elini uzatmıyorsun? Hani sen vardın? Hani sen beni hiçbir zaman terk etmeyeceğini söylüyordun ama şimdi bak benimle hiç ilgilenmiyorsun diyerek hem Tanrı'yı suçluyorlar hem Tanrı'nın sanki vaatlerini dışarıda bırakaraktan ne yapıyorlar? Çekiyorlar, gidiyorlar. Gözlerimle tanık oldum bunlara. Ama her şey yolunda gittiği sürece, her şey tıkırında gittiği sürece imanları devam ediyor bu tür insanların. Hani deriz ya güllük gülistanlık, her şey tıkırında gittiğinde sorun yok. Sanki Tanrı sadece onun gereksinimlerini karşılamak için, sadece onun isteğini yerine getirmek için varlığını sürdürmekte. Yani öyle düşünüyor adam. Sanki Rab eşittir benim için var. Ya tamam senin için var da Rab sadece senin için mi çalışıyor? Ha? Mümkün değil. Evet, taşlar olarak ifade edilen bu tür olguları tövbe yoluyla dışarı çıkarmayıp, bakın bu taşlıkları, bu küçük taşlıkları biz tövbe yoluyla eğer dışarıya çıkarmayıp yürekte kalmasına izin verdiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Çoğalıyor. Çoğalıyor. Ve çoğalmadan dolayı aldığımız öğreti veya İncil çalışmalarından öğrendiğimiz dersler içinizde kök salamıyor. Allah'ın sözü derinlere yüreğinizde inemiyor. Yeterli derinliğe inemediği için topraktan gerekli olan ihtiyacı alamıyorlar. Tıpkı o çam ağaçlarında verdiğim örnek gibi. Bir yeri kadar tamam ama betona dayandı ve artık toprak yok. Yumuşak değil. O beton oradan sökülmesi lazım. Ama o beton söküldükten sonra orada çamlar büyüdü. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Değerli kardeşler. Ve dediğim gibi derine inemedikleri için değerli kardeşler, evet, gerekli ihtiyacı topraktan alamadıkları için çok kolay bir şekilde ne yapıyorlar? Güneş altında kuruyup gidiyorlar. Topraktan yeterince gıdayı alamadıkları için. Ya da kuzular, keçiler geldiğinde bunlar nedir? Öğretiye tamamen ters düşen düşünceler, farklı farklı düşünceler. Bunu keçilere, kuzulara benzetebiliriz. Onlar gibi kökten çekip koparıyorlar derine inemedikleri için. Bakın ot var, dikkatinizi çektiyse böyle tutup çekip çıkartabiliyorsunuz ama ot var, çükün çükün çükün gelmiyor. Çünkü kök derinde. Ama kuzu ve keçiler işte o yanlış öğretiler, neyse yanlış düşünceler geliyor. O kuzular nasıl pıt pıt pıt pıt yiyorlar her şeyi. Kökünden de çekip çıkartıyorlar. Aynı durum içerisine düşmüş oluyoruz değerli kardeşler. Özellikle altını çizerek tekrar vurgulamak istiyorum. Bu durumda olanlar Tanrı'nın sözünü işittiklerinde değerli kardeşler, hoşlarına gidiyor. Ve sözden büyük bir heyecan duyuyorlar. Ama işittikleri söze karşı, burası çok önemli, tam bir güven yok. Yani söze karşı bir güven yok. Sözde var, sözde güvendiğini söylüyor ama hayatında gerçek anlamda söze güven bağlamış değil. Her şey yolunda gittiğinde sorun yok. Ama biraz zorlaştığında, hayat biraz böyle inişli çıkışlı olmaya başladığında o yarım yamalak olan güven de yok olup gidiyor değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Bu kadar açık, bu kadar net. Tıpkı o sütün köpüğü gibi. Tıpkı sütün köpüğü gibi. İşte kolayca kiliseye gelen bu kişiler çok kolay bir şekilde de ayrılıp gidiyorlar. Kutsal Söz bu gerçeği çok güzel ifade ediyor bize. Açalım isterseniz Yuhanna ilk mektup, Yuhanna'nın ilk mektubu. Yuhanna'nın ilk mektubu. Yuhanna'nın ilk mektubu. İkinci bölüm. 19. ayet. Oku bakalım. Evet, 2:19.
Bunlar aramızdan çıktılar. Aha. Ama bizden değildirler.
Evet.
Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı.
Bakın burada çok açık ve net bize söylüyor. Eğer kişinin yeniden doğuşu varsa, hani bizler Almanca'da Wiedergeboren diyoruz ya, yeni doğum, yeni doğuş eğer varsa bir şekilde Rab ile yaşamaya devam edecektir bu kişi. Düşse de düştüğü yerden kalkacak, silkip bir şekilde üstünü silkip yoluna devam edecektir değerli kardeşler. Eğer yeniden doğuşu varsa, demek ki iman varsa ilerleme mümkün. Yeniden doğuş varsa ilerlemek mümkün değerli kardeşler. Demek ki kalıcı olan ne? İman. İman kalıcı. Değerli kardeşler. Onun için üçüncü toprak türüne hemen geçelim. Üçüncü toprak türü nedir? Ona bakalım şimdi. Üçüncü toprak türü. Üçüncü toprak türü. Hemen söyleyin. Yok. Dikenli toprak. Dikenli toprak türü. Okuyun, okuyalım hemen. 7. ayette ne diyor? Aytaç, buldun mu? 7. ayet.
Kimi dikenler, kimi dikenler arasına düştü.
Evet.
Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün verdi.
Evet, evet. Kimi dikenler arasına düştü, dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Şimdi bakın, tekrar toparlıyoruz. Yol kenarına, yol kenarı olarak ifade edilen sert yürekten tohumu kapan neydi? İlk toprak türü hani? Ha? Kuşlar, yani şeytan dedik değil mi? Kötülüğü simgeleyen kuşlar, yani iblis. İkinci toprak türünde sorun kimdi? İnsanın kendisi. Değil mi? Peki üçüncü toprak türünde ne görüyorsunuz? Kayalık toprak, yürekte benlik ona düşman değil mi? Bedensel arzular Tanrı sözünü kök salarak derinlere inmesine izin vermiyor. Tamam mı? Ama üçüncü sınıf, dikenli toprak ise nedir biliyor musunuz? Dünya. Dünya değerli kardeşler. Yani dünyasal arzular, dünyasal kaygılar. Yüreğe oturmuş Tanrı sözünü boğuyor. Bakın, dünyasal istek ve arzular yüreğe oturmuş ve Tanrı sözünü boğuyor. Şeytan, benlik ve dünya. Bakın aslında biz üç düşman üzerine mücadele ediyoruz aslında bu yeryüzünde değerli kardeşler. Şöyle okuyoruz kutsal kitapta 18 ve 19. 4. bölüm Markos 18-19. 4. bölümün 18 ve 19. ayetleri. Bunlar sözü işitirler. Ama dünyasal kaygılar zenginliğin aldatıcılığı. Bakın ne kadar güzel açıklıyor. Değil mi? Yoruma hiç gerek yok. Zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller diyor. Şimdi İsa bununla ne demek istiyor sizce? Büyük bir olasılıkla dünyanın kaygılarından söz ediyor. Doğru mu? Dünyanın kaygılarından söz ediyor. Bu fakirlik olabilir ya da zenginlik olabilir. Çünkü her ikisi de dünyanın ürettiği şey. Doğru mu? Fakirlik de öyle, zenginlik de öyle değerli kardeşler. Demek ki bu tür insanların hayatına baktığımız zaman bu kişinin hayatı diken ve yabani otlarla sarılmış, çevrelenmiş bir vaziyet söz konusu. Yani dünyasal kaygılara odaklı olmuş olduğundan nefes almakta, yani ayakta kalmakta zorluk çekiyor, zorlanıyor. Sonuç ne? Ürün yok. Verimsizlik. Bunun sonucu verimsizlik, bir ürünsüz bir yaşam değerli kardeşler. Şimdi bilmiyorum hiç böyle bakımsız tarla ve bahçelerden geçtiniz mi hiç? Yani hiç bakılmayan, elden geçirilmemiş böyle bakımsız tarla ve bahçelerden hiç geçtiniz mi? Geçtik. Hiçbir şeyi fark ettiniz mi böyle? Ekin, diken, ot, yaban birbirine girmiş vaziyette değil mi? Yani baktığımız zaman gerçekten hepsi birbirine girmiş vaziyette ve zavallı ürün nefes almaya çalışıyor. O dikenler, yabani otlar arasında. İşte imanlarda da aynı şekilde değerli kardeşler, yaşamın kaygıları bu dikenler, otlar, yaşamın kaygılarına sarılmış bir şekilde nefes almaya çalışarak ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Ama sorunlar, kaygılar ve bir takım dünyasal arzular ağır basınca ruhsal yaşamları durgunlaşıyor. Tam kaos. Tıpkı yabani otlarla, dikenlerle sıkışmış bir çiçeği düşünün. Ben gördüm. O güzelim o çiçek pıt kafa büküyor aşağıya. Nefes alamadığı için. Yabani otlardan dolayı, dikenlerden dolayı kafayı aşağı eğiyor ve boğulup gidiyorlar. Ruhsal konulara olan ilgileri kaybolup gidiyor sevgili kardeşler. Tabii ki durum sadece o kişiyi değil topluluğu da etkiliyor. Doğru mu? Topluluğu da bir şekilde etkisi altına alıyor. Diğer taraftan da topluluktaki bazı kişileri de ne yapıyor? İmanda bodur bırakıyor. Yani başka kişilerin gelişmesine de engel oluyor bu tür insanlar değerli kardeşler. Evet, etkisiz, verimsiz hale getiriyor. Tıpkı ürünün gelişip serpilmesini önleyen dikenler gibi. Yabani otlar gibi. Evet. O zaman şöyle bir soru soralım. Bizi boğmaya çalışan etrafımızda dikenler, yabani otlar hayatımızda var mı? Bazen oluyor değil mi? Yok diyemeyiz. Ama sorun onların olup olmaması değil. Ben başka bir soru soracağım size. Sen bunlardan temizlenmek istiyor musun? Soru bu. Olması bir başka bir şey. Ama o dikenlere alışıyorsun, yabani otlara alışıyorsun, varlığını o şekilde sürdürmeye çalışıyorsun. Ama Rab diyor ki, o yabani otlar, dikenler hayatından gitmeli. Zor olan bu. Acı veriyor çünkü. Emin olun değerli kardeşler, tıpkı iyi bir bahçıvan gibi. Yabani otlar, dikenler ve iyi ürün arasındaki farkı bilmemiz lazım. Hangisi diken, hangisi yabani ot, Hangisi? Hangisi? Ürün. Bunun tek bir yolu var. Nedir biliyor musunuz? Basit ama zor. Her zaman burada vurguladığım bir şey var. Ben onu o şekilde görüyorum. Rabbin sözünde gelişmek. Eğer biz gerçeğinde ne kadar büyürsek, biz gerçeğini ne kadar iyi bilirsek, tüm sorunlar karşısında, tüm yanlış öğretiler karşısında, tüm bozukluklar karşısında dik bir şekilde durmamız mümkün hale gelecektir. Bakın, ben bilmiyorum burada derdim ama Gen Sami'de bir konu paylaşırken orada söylemiştim. Bu maliye bakanları, parayla uğraşan uzmanlar, elemanlarını, orada çalışan elemanları kursa gönderiyorlar. Ne kursu biliyor musunuz? Sahte çek nasıl olur? Sahte para nasıl olur? Bunu öğrenmek için. Hayır. Gensamya duyduğu için biliyor. Enver. Bak. Biliyor musunuz? Bu insanlar gerçek para nasıl? Gerçek çek nasıl? Onu öğreniyorlar. Biz gerçeğini çok iyi biliyorsak eğer, hiçbir Allah'ın kulu bizi silkeleyemez. Onun için Pavlos diyor ki yaşam sözüne sımsıkı sarılın. Boşuna iman etmemiş olursunuz. Değerli kardeşler, gelin biz Rabbin sözünde gelişelim. Rabbin sözünde büyüyelim. Onun sözünde kök salalım. Bu sözü hayatımıza sindirelim. İşte o zaman ayakta durmak mümkün hale gelecektir değerli kardeşler. Son iki ayetle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Efesler 4, ayet 13. Ayet 13, 4-13. Buldun mu İsmet? Okur musun lütfen?
Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz.
Bakın, ne zaman? Gerçeğini öğrendiğimiz zaman. Gerçeğini gerçek anlamda kavradığımız zaman, benimsediğimiz zaman. Sonra devam et abicim, 14. ayet.
Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkanılıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayız. Ha, olmayacağız.
Bugün olmayacağız. Bakın, bugün kiliselerde bölünmeler oluyor değil mi? Neden? Çünkü kardeşler gerçeğinde büyümüş değillerdi ondan. Gerçek anlamda Rabbin sözünde büyüyen kişilere baktığınız zaman onların dik bir şekilde durduklarına tanık oluyorsunuz. Çünkü o dönemde nasıl yanlış öğretiler varsa, yaygınsa, bugün günümüzde de yanlış öğretiler yaygın. Ama biz gerçeğini gerçek anlamda öğreneceğiz, onda gelişeceğiz. Ondan sonra 15. ayete bakın. Ne diyor 15. ayet?
Tersine sevgiyle, gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz.
Rab'de büyümek istiyor musun? Rabbin sözüne sımsıkı sarıl. Gerçeğe sımsıkı sarıl. O gerçekte büyü, o gerçekte kök sal ama eğer, ama Rab ile aranda, ama kardeşler arasında bir duvar örülüyse, o duvarların yıkılmasına, yani yabani otların, dikenlerin atılmasına izin verelim. Birlikte büyümenin ön koşulu bu. Eğelim yüreklerimizi. Rab aramızdadır. Sözü aracılığıyla bize konuşuyor. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Her birimizin eksikleri var sevgili kardeşler. Rab konuşuyor. Diyor ki, evet biliyorum hayatınızda yabani otlar var, dikenler var. Ama sevgili Recep, sevgili Hatice, ondan kurtulmak istiyor musun? Evet Rab. Evet diyorsan Rab seni oradan özgür etmek istiyor. Nasıl biliyor musun? Sözünü öğreterek. Gerçeğe bağlı kalmanı sağlayarak.